Ayrım 9.
Annem bu sözlere inanacak. Ben de Nadia da fazla zorlanmadan sesimize olabildiğince yüzün kattık tahmin etsin diye. Ama tahmin edebilecek mi? Bizi bu mutluluk maskaralığına zorlamaları şeytanca bir fikir. Bizi ne zaman İngiltere'ye götürüyorsun? Hamile kaldığında annenin yanında doğum yapabilirsin. Nefretimi göstermekten kendimi alamıyorum. Bu nefretin kaçınılmaz karşılığıysa küçümsenme. Hissettiklerimiz onları ilgilendirmiyor. Kim olduğumuz onları ilgilendirmiyor. Beynimizi yıkayıp bizi yaşam boyu Yemenli küleler haline getirmeye çalışıyorlar. Ancak ben yalan olsun ya da olmasın bu söze sarılıyorum dört elle. Hamile kalıp doğum yapmak için İngiltere'ye gidersem oradan onlara her türlü kötülüğü yapabilirim. Bu arada kaset Abdülkadir'in cebini boyluyor. Seslerimiz bu plastik nesne içinde ülkeyi terk edip bilmem kimin elleri arasında okyanusları açacak. Annemin evde ya da belki lokantada kaseti açıp arkadaşlarına bizden haber verişi geliyor gözümün önüne. Yolculukları harika geçiyormuş. Babamı elinde bira bardağı şöyle söylerken görür gibiyim. Arap kadınlarının gerçek yaşamını, disiplini, saygıyı öğrenecekler. Bizi sevmiyorum. Çocuklarının hiçbirini sevmiyor. Çocuklarını seven hiçbir baba onun gibi davranmazdı. Ne Allah'ı ne şeytanı seviyor. Tek sevdiği para. Satılık koyun gibi büyüyüp gelişmemizi bekledi. Abdülkadir'in işareti üzerinde ardına düşüp eve dönmek zorundayım. Güneş doğup batıyor. Günler ve geceler geçip gidiyor. Tarih yok. Belirgin bir şey yok. Zamanın durduğuna ilişkin garip bir hisse kapılıyorum. Tepeler arasındaki bu eve inilendim. Alışkanlıkla sivrisinekleri kovmaya, alışkanlıkla akreplerden kaçınarak yürümeye başlıyorum. Ama şans eseri Abdullah'ın yanıma gelip canımı sıkmadığı gecelerde içimden makiyle dans ediyorum. Kafamı da çalamazlar ya. Bedenime para verdiler, kafama değil. Kafamdaysa onlara karşı nefret ve özgürlük düşü yer alıyor. Özgürlük, bu dünyadaki en önemli unsur. Bardın közde hamur kızartışını, fırın ateşine nasırlı ellerini daldırışını, terleyişini, su yolunda sürünüşünü, su bidonlarını taşıyışını ve zaman zaman bana kıskanç bir bakış yöneltişini gördükçe kafamın içinde özgürüm. Okulda sana özgürlük öğretilmemiş vardı, bana ise öğretildi. Başkalarıyla eşit olduğunu bilmek bir ayrıcalıktır ve bu insan küçük düşürülse de, şu geri kalmış toplumda tutsak edilse de unutulmaz. Yemen toplumunda bir kız evlendiği zaman kendisinden ailedeki diğer kadınların işine katkıda bulunması beklenir. Benim yaşımdaki bir kızın görevi yaşlı kadınların işini üstlenmektir. Bütün aile başkanları gibi Abdülkahada ile Govat bizi biraz da bunun için satın aldılar. Sağlık durumu iyi, fiziksel olarak dayanıklı ve kendilerinden biraz daha yaşlı kızlarla oğullarını evlendirirken hep aynı amacı gidiyorlar. Köyde etrafıma biraz bakınırken kavradım bu durumu. Kızlar yürümeyi öğrenir öğrenmez kafalarının üzerinde su taşıyor. Mutfak işlerine yardım ediyor, odun topluyor ve hayvanlara bakıyorlar. Daha ilk günden Nadida'yı su taşımaya zorladılar. Bu 20 litrelik bir teneke bidonu başının üzerine yerleştirerek su kuyusuna kadar yürüyüp başının üzerindeki dolu bidonla geri dönmek ve evin deposu dolana kadar aynı işlemi tekrarlamak anlamına geliyor. Bu yorucu gündelik işe odun ya da kuru tezek toplanması, hayvanların beslenmesi, ev ve mutfak işleri de ekleniyor. Yüksekte kurulu olan Abdülkahada'nın evi bu tür işleri iyice zorlaştırıyor. Günde 12 kez zor bir patika yolundan su taşımak gerekiyor. Günün birinde Vart beni göstererek kocasına isyan ediyor. Onun çalışması gerekiyor. Dinlenmek benim de hakkım. Bugüne kadar Abdülkahada benden bir şey istemedi. Geçen zaman Vart'a uzun gelmiş olmalıydı. Bu kadar çok para ödeyip oğlunu neden evlendirmişti? Yürüyerek yaklaşık 20 dakika mesafedeki bir komşu tarlasının kuyusunu kullanıyorlar. Henüz 5 yaşında olan ama kendi boyundaki bidonu kafasının üzerinde beceriyle taşıyan Tamana'yla birlikte gitmek zorundayım. Kuyuda su yoksa 20 dakika daha yürüyüp bir başkasına gitmem gerekeceğini söylüyorlar. Bu seferlik Kirvart'la Bakira da bana eşlik ediyorlar. Patikadayım işte. Kıyafetimi saymazsak Arap kadınları arasında bir Arap kadınıyım. Güneş daha yükselmedi. Sabahın beşi henüz. Ama bu erken saate karşın çalılar arasında yılanlar dolanıyor. Birçoğu zehirli. Rengarenk ve çeşit çeşit oldukları için fark edilmeleri de çok zor. Birkaç gün önce Ward'ın erkek kardeşi az kalsın ölüyordu. Aşağıdaki köyden kulak tırmalayıcı bir çığlık duyduk ve birisi gelip kardeşinin başına gelenleri anlattı. Arabayla taizden gelip yola indiği sırada yılanın biri ayak parmağından sokmuş. Hep birlikte onu görmek için evine gittik. Yatağının üzerine uzanmış sayıklıyordu. Tedavi edecek doktor yoktu. Kadınlar yaraya sürmek için bir tür merhem hazırlıyorlardı. Adam iyileşti ama o zamandan beri bastığım yere daha fazla dikkat ediyorum. Ancak başımdaki bidonla bugün işim hiç de kolay değil. Ward'ın gerekli gördüğü bu su taşıma işi yola getirme yöntemlerinin bir başka aşaması. Böylece yavaş yavaş inadımızı kırıp özgürlüklerimizi gündelik köleliklerle kısıtlamak istiyorlar. Kuyu önemli bir yer. Kadınlar oraya ulaşmak için ayakkabılarını çıkarmak zorunda kalıyorlar. Toprak hizasında ama çimentoyla çevrili, parmaklıklarıyla korunuyor. Buysa kurbağalarla böceklerin suyu kirletmesine engel olamıyor. Benim için korkunç bir görüntü. Kadınlar kuyuya erişebilmek için onları elleriyle kenara itmek zorunda. Nereden geldiğini bilmeden ilk günler bu sudan içmiş ve hastalanmıştım. İçinde her türlü mikrop mevcut olmalıydı ve görüldüğü kadarıyla insanlar buna alışıyordu. Özel bir tadı var. Tan vakti serin oluyor ancak gün ilerledikçe ısınıyor. Evin deposu sürekli boşalıyor ve bu ilk gün öğleden sonra 3, akşamüstü de bir kez daha taşımam gerekti. Sırtım o kadar ağrıyor ki kendimi yatağa zor atıyorum. Ertesi gün odun toplama işine geliyor sıra. Erkeklerin kestiği dalları demetleyip bodruma taşıyoruz. Ardından buğday unundan kreplerin kızartılması için mutfağa geçiyoruz. Sürekli Ward'la birlikte çalışıyorum ve birbirimizi tanıdıkça karşılıklı tahammülümüz giderek azalıyor. Tavrımı değiştiremem, ondan nefret ediyorum. Sırtımı dönüp elimden geldiğince ondan kaçıyorum. Muhammed'in karısı Bakela ile iki küçük kızını yeğliyorum. Artık kuyuya onlarla birlikte gidiyorum. Arapçayı onlardan öğrenmeye çalışıyorum ya da havladan. Çocuklarla birlikteyken kendimi daha rahat hissediyorum. En azından onlardan nefret etmem için hiçbir neden yok. Küçük kız kardeşlerim Ayşe ve Tina ile erkek kardeşim Moya anımsatıyorlar bana. Şu anda onlarla birlikte olmalıydım. Gözlerimden uzak büyüyorlar. Onları öyle özledim ki. Ama burada çocuklar beni avutuyorlar. Onlarla iletişim kurmak çok daha kolay. İletişim kurmak. Artık daha az gördüğüm Nadide dışında birisiyle konuşmak. İngilizceyi ancak evdeki iki erkekle konuşabiliyorum. Zaten buna konuşmak da denemez. Soru sormak, temel soru yani beni ne zaman İngiltere'ye götürüyorsun sorusunu. Kalan zamanlarda sağır dilsiz gibiyim. Yüz hareketlerini, ifadeleri, hareketleri tahmin etmeye çalışıyorum. Bu sessizlik de ayrı bir tutsaklık. Bu sabah aylardır yağmur yağmadığı ve kuraklık baş gösterdiği için havlayla birlikte uzaktaki kuyuya gidiyoruz. Bir dağın etrafında ilerlerken birden dehşetle geriliyorum. Dik bayırda karşımıza çıkan küçük canavarın önünde havlada kaskatı kesiliyor. Kafasından kuyruğuna 1,5 metre uzunluğundaki bir dinozor sanırsınız. Arka ayakları üzerinde dikilip dimdik gözlerimizin içine bakıyor. Açık çenesinden sivri ve salyalar akıtan dişleri görünüyor. Havlayı kolundan çekiştirip gidelim diye aykırıyorum ama o kıpırdamadan korkmamamı fısıldıyor. O da senin kadar hızlı koşar. Sen koşarsın, o koşar. Anlasana. Anladım. Ancak sırtımdan soğuk bir ter boşanıyor. Yaklaşma, sokar. Havla dişe benzetmeye çalıştığı parmaklarıyla kolumu sıkıyor anlamam için. Bir daha da bırakmaz, söküp almak gerekir. Ne yapacağız? Canavar yolumuzu kapatıyor. Bir elimle beceriksizce kafamdaki bidonu tutarak, diğer elimle kova, tepkisini gözetleyerek gözümü hayvandan ayırmıyorum. Gözlerimizin önünde kahverengi ve sarı benekli pullu derisi altın sarısı kum rengine dönüşüyor. Kocaman bir bukalemun gibi. 1,5 metre uzunluğundaki bir bukalemuna hiç yakından bakmamıştım. Yılan gibi dilini ve kamçı biçiminde dikleşen kuyruğunu sallıyor. Arkamızda bir çığlık duyuyoruz. Bizim gibi kuyuya gitmekte olan bir kız bu. Hayvanı görür görmez hiç duraksamadan eline aldığı kocaman taşla üzerine atılıp vahşice vurmaya koyuluyor. Çocuğun bu başka dünyaların hayvanı üzerine çullanışını görmek sanrı gibi bir şey. Derisi öyle kalın ki taş kauçuğa çarpıyor sanki. Hayvan büzülüyor. iğrenç bir sal yaktarak ısırmaya çalışıyor. Küçük kız geriliyor, ilerliyor, aklını kullanıp hassas yerlere, boğazına, gözlerine vururken kuyruğun kamçısından sakınmak için maymun gibi sıçrıyor. Gerçek bir katliama tanık oluyor. Birkaç dakika sonra hayvan yan yatıyor, ölmek üzere. Bunun üzerine çocuk taşı bırakıp onun can çekişmesini izliyor. Yaklaşık 15 dakika boyunca ölmesini bekliyoruz. Küçük sıçramalarla ölürken canavar son can havli ile kuyruğunu kanca gibi yuvarlıyor ve bedeni sönüyor. Can verirken derisinden hava kaçırıyormuş gibi yavaş yavaş küçülüyor. Küçük kız kuyruğun oluşturduğu kancanın içine soktuğu bir sopayla hayvanı kaldırıp gururla sallıyor. Bunun ne yapacağını soruyorum. Sakin sakin yanıtlıyor. Yemek için eve götüreceğim. Bembeyaz dişlerini göstererek ve canavarı burnumun altında sallayarak kahkahayı basıyor. Dehşete kapıldığımı görünce benimle dalga geçerek halvayla birlikte gülüşüyorlar. Sonra küçük kız hayvanı uzağa atıyor. Kovasını başının üzerine yerleştirip beni dona kalmış halimde bırakıp sakin sakin uzaklaşıyor. Burası gerçekten bambaşka bir dünya. Tek başıma olsam asla bu hayvanı öldüremez, tabanları yağlardım. O da peşimden gelir, beni ısırıp belki de yerdi. Bu bölgede bunlara sık rastlanıyor mu bilmek istiyorum. Hala biraz diyor. Varan, yani dev bir kertenkele olduğunu sonradan öğrendiğim bu canavar, gerçekten de inanılmaz hızlı koşma yeteneğine sahipmiş. Kuyruğunu savunma silahı olarak kullanırmış. Her türlü delikte yaşayabilirmiş ve etobur değilmiş. Yılanlar, akrepler, kurtlar, sırtlanlar ve maymunlar arasında her yürüyüş bir serüven. Ve hala yağmur yağmadığından kurumamış bir kuyu bulabilmek için kilometreler kat ediyoruz. Diplerden çamur çekiyoruz ve bunu içebilmek için tek çözüm çamuru kaynatıp geride kalan bulanık sıvıyla yetinmek. Mezarlığın arkasındaki bahçenin dibinde eski bir kuyu fark ettim, ancak içecek su için orayı kimse kullanmıyor. Ev deposundaki suyu kullanmamı vart yasakladığına göre ufak tefek çamaşırımı orada yıkayacağım. Mezarlığın kuyusu her zaman dolu oluyor. Suyu bulanık ve sıcak. Biraz toz sabun yardımıyla çamaşırımı temizlemeyi başarıyorum. Burayı seviyorum çünkü tenha oluyor. Çamaşırı duruladıktan sonra taşların üzerine seriyorum. Kuruması 10 ya da 15 dakika sürüyor. Ve bu sırada yalnız kalıyorum. Ötekilerden uzak, beni küçümseyen Vart'tan ölesiye nefret ettiğim Abdülkahada'dan uzak. Bu mezarlık bizimkilerden farklı. Mezar taşı yok. Birisini gömerken toprağa kazıyor, deliği kapatıp üzerine biraz çimento döküyor ve çimento kurumadan ölünün adını kazıyorlar. Kuyu kapısı olan kulübe gibi bir yer. Kaplumbağalar ve bir sürü böcek kaynıyor. Kapının gölgesinde oturup giysilerimden suyun buharlaşmasını seyrediyorum. Fazla bir şeyim yok. Birkaç iç çamaşırı, 3 gömlek, 2 etek ve tişörtlerim. Yalnızca 6 haftalık bir tatile çıkmıştım. 4 hafta geçti. 1 aydır evliyim. Nedidaysa 15 gündür. Bu süre hem uzun hem de gülünç bir biçimde kısa görünüyor. 4 hafta içinde onca şey yaşadım. Onca aşağılanmaya katlandım. İlk günlerde Nadida, kayınpederi Govat'ın ondan uygun bir biçimde giyinmesini istediğini söyledi. Artık başına bir eşarp takıp ayak bileklerine inen bir pantolon üzerine uzun fırfırlı bir elbise giyiyor. Yine de güzelliğinden bir şey kaybetmedi. Zayıflayan üçgen yüzündeki simsiyah gözleri iyice irileşti. Hintli bir genç prensesi andırıyor. Boynunu eğip bu kılığın böceklerden korunmak için elverişli olduğunu söyledi. Bana gelince Vard'ın giysilerini fırlatıp attığım ve evdekilerden hiçbirinin ölçüleri benimkine uymadığı için geçen hafta köylü bir kadının gelip ölçülerimi almasına izin vermek zorunda kaldım. Terzi odayı terk etmek istemeyen Abdülkahada'nın gözleri önünde yaptığı işin. Giyinik kaldım. O da ölçüleri göz kararı alabildi. 3 elbisem ve pantolonlarım olacak. Herkes gibi ben de topuklarla parmakları açık bırakan plastik tokyolar giyeceğim. Batılı giysilerimi son kez yıkayıp kuruttuktan sonra bugün onları küçük bavuluma yerleştireceğim. İngiltere'den bana kalanların hepsi bavulda. Aşk romanlarım, kökler, reggae ve rock kasetlerim, diş fırçam ve sabunumdan arta kalan parça. Banyo yapmak olanaksız bir duş, hatta duş bile. Ancak dün kadınların boy banyosu yapmasını yasaklayan kurala karşı geldim. çamaşır teknesinin önünde 8 yaşında olan ve yetişkin bir kadına düşen bütün işleri yerine getiren Şifa ile birlikteydim. Birden vücudumu suya batırıp bütün kirlerden arındırma arzusu müthiş bir susuzluk gibi benliğimi sardı. Bildiğim birkaç kelime Arapçayla suya gireceğimi, etrafı kollamasını istediğimi Şifa'ya anlatabildim. Biraz korksa da kabul etti. Birkaç basamak aşağıdaki çimento tekniğe inip giysilerimle suya girdim. Soğuk ve karanlıktı. Sırt üstü dalınca suyun birkaç santimetre altından Şifa'nın hareketsiz ve sıvı aynada çiftleşmiş gibi duran gölgesini seçebiliyordum. Soluğumu tutup teknenin karanlık sessizliğinde ciğerlerim el verdiğince bekledim. Hiç dışarı çıkmamak, sonsuza dek burada kalmak istedim. Yukarı çıktığımda Şifa'nın boğulduğumu sanarak dehşete kapıldığını gördüm. Patikayı göstererek umutsuzca elini kolunu sallıyordu. Birisi geliyor sanmıştı. Çimento basamakları ayaklarım geri geri giderek çıktım ve eve geri döndük. İçeri girdiğimizde üstüm başım hala sırılsıklandı. Bar tarafından sorguya çekilince Şifa her şeyi anlattı. Bir hata işlemiştim. Bart beni korkutmak için teknede zehirli yılanların dolandığını söyledi. Umurumda bile değildi. Bu banyo kaçamağının verdiği mutluluk bir yılan tarafından sokulmuş olma olasılığından çok daha önemliydi. Giysilerim kuruyunca Abdullah olmadığında tek başıma rahat ettiğim bir başka sığınma yeri olan odama geçiyorum. Küçük pencerelerden evin arkasındaki tarlalardan mısır çalan maymunları izliyorum. Abdülkadir ile Muhammed onları görecek olsalar hemen tüfeklerine sarılırlardı. Mevsim öyle kurak ki maymunlar aç kaldıklarından gözü pek ve saldırgan oluyorlar. Kuyulara kadar geliyorlar ve ancak birisi yaklaştığında hoşnutsuz çığlıklar atarak uzaklaşıyorlar. İnsanlarla maymunlar toprak, gıda ve su için birbirlerine giriyorlar sanki. Geçen gün tuz ve odun almak için Tamana'yla birlikte köydeki dükkana giderken her tarafı sarmış mısırları didikliyorlardı. İçim rahat değildi çünkü çok kalabalıktılar ve arada bir kadınlara saldırdıklarını duymuştum. Küçük Tamana hiç de korkmuşa benzemiyordu. Tepeye yaklaşırken onlarla dalga geçmek için şarkı söylemeye koyuldu. Sen maymun, sen maymun. Arapça sözlerin devamını anlayamıyordum ama maymunlar kızmışlardı. İçlerinden birisi en şişmanı bir şebeyi andırıyordu ve grubun lideri olmalıydı. Ötekiler ondan küçüktüler. Anneler bebeklerini kollarında taşıyorlardı. Şarkıya sinirlenen uzun kuyruklu ne cins olduğunu bilmediğim bir küçük maymun sürüsü ağaca çıkıp bize taş atmaya koyuldular. Gülerek köye kaçtık. Dönüşümüzde büyük maymun yola yerleşmiş bize dişlerini gösteriyordu. Yine koşmaya başladığımızı görünce bizi korkuttuğu için sevinerek sakin sakin mısır yemek için geri döndü. Korkulmayacak gibi değildi. Bir goril kadar büyüktü. Arada bir bitki ya da diken yiyerek yolumun üzerine çıkıyor. Yerinden kıpırdamıyor ve gözlerini üzerimden ayırmıyor. Korktuğumu belli etmeden yanından uzaklaşıveriyorum. Köylüler maymunlardan hoşlanmıyor ve sürülere saldırıp ürünleri mahvettikleri için sürekli onlarla savaş halindeler. Kadınlar taş atıyor, erkeklerse tüfekle ateş ediyorlar. Maymunlar evlere asla yaklaşmıyor. Yerleri mısır tarlaları. Onlar özgür. Bu ülkede erkekler de özgür ama kadınlar değil. Benim yanımda durumundan yakınma cesaretini gösteren tek kadının evimize gelmesi Abdülkadir tarafından yasaklandı. Adı Hent. Fiziksel olarak benden çok daha fazla İngiliz havası var. Saçları sarı, gözleri açık mavi, teni hassas ve soluk, gülümseyişi tatlı. 20 yaşında ve köyde oturuyor. 6 çocuk annesi, 20 yaşında 6 çocuk. Burada mutsuzum dedi bana. Şehre kaçmak, modern olmak istiyorum. İngilizce derdini anlatabiliyordu. Kocası da çoğunluğun yaptığı gibi çalışmak için Suudi Arabistan'a gitmişti. Çocukluk nedir bilmeden çoluğa çocuğa karışmış, şimdi de tek başına yaşıyordu. Abdülkaha da onun eve geldiğini öğrenir öğrenmez bozuldu. Onu görmen ve konuşman yasak. Köyde adı kötüye çıkmış küstah bir kadındır. Oysa bana güzel ve sevecen görünmüştü. Küstahlıkla da uzaktan yakından ilgisi yok gibiydi. Ne var ki Hent ve benim gibiler köylü erkekler için birer tehdit unsuruyuz. Başka kadınların akıllarını çelebileceğimiz düşüncesi hiç de hoşlarına gitmiyor. Çocukluktan itibaren kendileri tarafından oluşturulan ve sorgulanmaması gereken davranış kurallarıyla dolduruyorlar beyinlerini. Kes sesini ve çalış. Kes sesini ve evlen. kes sesini ve çocuk doğur. Mutluluk yalnızca kendi tekerlerinde sanki. Abdülkadir'in en güzel yeğeni ben gelmeden kısa bir süre önce kuzenlerinden birisiyle evlendirilmiş. Kızı benimle tanıştırırken Abdülkadir da şöyle söyledi. Abdullah'ın da o yaşlarda onun gibi bir kuzeni olsa senin yerine onunla evlenirdi. Keşke böyle bir şey olsaydı. Yine de bir kızın gönül rızasıyla Abdullah'la evlenebileceğinden kuşkuluyum. Böyle bir oğluna kız bulmak için babanın burada çok daha fazla para vermesi gerekir. Herkes onun nasıl bir koca olacağını farkında. Hep hasta, korkak, kararsız. Emin olduğum bir şey var. Nadida ile benim dışımda köydeki kızlardan hiçbirisi zorla evlendirilmemiş. Eğer kız oğlunu istemezse onu reddedip bir başkasını seçme hakkına sahip oluyor. Kur'an'da yazılı olan kural bu. Öyleyse neden biz? Neden kaçırılıp zorlandık? Ohend denen kız nikah günü tören sırasında 3 kez vazgeçmek isteyip istemediğinin kendisine sorulduğunu anlattı. Çoğu kadın gibi o da ailesinin seçimini kabullenmekle yetinmişti. Ancak isterse boşanabilirdi. Demek ki kadınların da bazı hakları vardı. Neden bizim yok? Neden resmi bir tören yapılmadı bize? Bu 2 veletle evli olduğumuzu kim iddia edebilir? Artık şundan eminim. Biz kızlarının ülkesiyle bütünleşmesini isteyen Arap ve dindar bir babanın kurbanları değiliz. Onun tek istediği bizi satıp paraları cebe indirmekti. Abdülkadir da oğlunu burada evlendirmekte zorlanacağı için fırsattan yararlandı. Fırsat bendim. Nadide da benimle aynı yazgıyı paylaşıyordu. Aramızda değiş tokuş da olabilirdi. Neden olmasın? Midemi bulandırıyorlar. Bu ülkede kadın olmaktansa bir maymun olmayı yeğlerdim. Günün son su taşıma saatinde Abdülkadir da son kararını bildiriyor bana. Hayst'ta bir lokantam var. Orayı yeni satın aldım. Abdullah ve Vard'la birlikte orada işlerimiz var. Para kazanacağız. Birkaç saniye boyunca büyük bir umuda kapılıyorum. Gidiyor, kocamı ve kaynanamı birlikte götürüyor. Bakela ile yalnız kalırsam Nedida'yı görmeye daha sık gidebilirim ve belki de... Sen de bizimle geliyorsun. Olmaz, kardeşimi yalnız bırakamam. Onunla kalmak istiyorum. Kararı sen veremezsin, ne diyorsam onu yap. Bugün kardeşimi görmeye gidebilir miyim? Nasıl istersen, sana eşlik ederim. Asube yolunda Nadide'nin çok genç, çok zayıf olduğunu, bana ihtiyaç duyduğunu söyleyerek yalvarıp durdum. Tasarısını öğrenince Nadide da beni Kovad'ın evinde bırakması için Abdülkadir'e rica etti. Olmaz, boşuna ağlamayın, birbirinizi ziyaret edebilirsiniz, o kadar uzak sayılmaz. Korkunç bir yalandı bu. Hays yürüyerek gidip gelinmeyecek kadar uzak bir yerdi. Ne kendisi ne de Kovad bizi götürmeye asla yanaşmayacaktı. Birlikteyken annemden söz edebilir, yanımda getirdiğim fotoğraflara, doğum günü kartlarıma bakarak birbirimize destek olup umut verebilirdik. Nadide tek başına ne hale gelir? Etki altına girmesinden, tümüyle yıkılmasından korkuyorum. Ne benim fiziksel gücüme ne de beni günden güne sertleştirip bu inatçı adamın önünde ayakta kalmamı sağlayan nefretime sahip bu. Yarın yola çıkıyoruz. Günün birinde bedelini ödeyecek. Hep köle olarak kalacak değilim. O gece uyumadım. Sedirin üzerine uzanıp o incecik şiltenin üzerinde dönüp durarak ve yastığımı gözyaşlarımla ıslatarak küçük pencereden güneşin doğuşunu hissettim. Cehenneme gireli şimdiden 5 hafta oldu. Abdullah 10 dakika bana sıkıntı verdikten sonra yatakta yalnız yattı. Günün birinde bir çocuk yapmayı becerebilecek mi bilmiyorum. Normal cinsel ilişki hakkında hiçbir bilgim yok. Bu komedi nasıl olur da bir çocukla sonuçlanabilir? İnşallah olmaz. Ya da olur, ben de bilmiyorum.